Ayrım 25.
Mejo hiç paniğe kapılmamıştı. Her vakitki gibi devam ediyordu çalışmaya. Sadece akşamları yatmadan önce uçak savar toplarının gürültüsünden rahatsız olmamak için veronel alıyordu. Hep aynı gülümseyiş vardı soğuk yüzünde. Bir Lyonlu'dan çok bir Alman'a, hatta bir İsveçli'ye benzerdi. Yakışıklı ve sağlam bir adamdı. Fiziğine de son derece dikkat ederdi. Şişmanlamamak için tenis oynuyordu. Oturduğu lüks apartmanda resmi bir sessizlik hüküm sürerdi. Ne tablo ne biblo vardı çalışma odasında. Yazı masasının tam karşısında Napolyon'un bir büstü dururdu, o kadar. Kitaplıkta rafların üzerine gelişi güzel atılmış birkaç yüzyıllık göze çarpıyordu. Okumayı sevmezdi Mejo. Buna karşılık müziğe düşkündü. Bach'a bayılırdı özellikle ve benim dinim de işte bu derdi. İki çocuğu vardı. Oğlu yeni mühendis çıkmıştı. Dedikoduları önlemek için askere Lerido'nun karargahına yollamıştı onu. Kızı İsviçre'de oturuyordu. Kısa zamanda bütün nikel madeni aksiyonlarını toparlamış olan zengin bir bankacıyla evliydi. Altı dil bilirdi ve bütün dünyayı dolaşmıştı. Kendi evindeymiş gibi rahat ederdi gittiği yerlerde. Şangay lokantalarında yediği reçelli balığı ne kadar seviyorsa, Kaliforniya meyveleriyle Cezayir kuskusunu da bir o kadar tattığını söylerdi hep. Teknikle ilgilenmez, mühendislerine bırakırdı bu işi. Buna karşılık ham madde kurlarını ve dünya piyasalarını dikkatle izlerdi. Bütün dünyaya dal budak salmıştı müessesesi. Alman kimya sanayinden tutun da Norveç'teki azot tesislerine ve Çoka'daki platin madenlerine kadar her yere yatırım yapmıştı. Cahil bir heveskar olarak görürdü Deser'i. Bu tipte insanlar ancak savaş sonralarının genel düzensizliği sayesinde yükselebilirler, derdi. Deseren'in o kılık kıyafete önem vermeyen halk adamı tavırlarına tiksintiyle gülümseyip geçerdi. Ve Deseren'in düşüşünden biraz teselli bulmuştu. Ne de olsa bir mantığı vardı olayların. Ama zaman çetinleşmişti. İşler şimdi çok iyi gidiyordu. Ama sonra? Kapışan tarafların tükenmesi halinde hiç de hoş bir durum çıkmayacaktı ortaya. Alametler kötüydü. Evet, bozgun olduğu takdirde kargaşalıklar baş gösterecek, belki de ihtilal patlak verecekti. İş zaferle son bulduğu takdirde de Desere gibi sonradan görmeler dolduracaktı ortalığı. Meje kendi menşeinden övünç duyuyordu. Dedesi vakti zamanında demir yolları şebekesinin 1/3'ünü elinde tutmuştu. Büyük bir bankacı olan dedesinin dedesi ise Balzac bir romanına örnek almıştı. Köhne çağların pis bir kalıntısı olarak görünüyordu Mejo'ya savaş. Vatan millet edebiyatıyla dolu nutuklar karşısında istihzayla karışık bir öfke duyardı. Ama muhatabını kurmamaya çalışır, açıkça alay etmekten kaçınırdı. Mesela Lourdes mucizelerine inanan karısına hiçbir zaman yüklenmemişti. Orta çağ kalıntısı bir takım kör inançları diye düşünüp omuz silkerdi. Ama her cinsten kiliseyi hibe edilmek üzere karısına para vermekten de geri kalmazdı. Meje'ye göre milletlerin birbirlerinden tecrit edilmiş bir halde yaşadığı çağlarda savaş meşru bir şeydi. Ama bugün öyle miydi ya? Halkların çıkarları tamamıyla iç içe geçmiş bir durumdaydı bugün. İngiliz kauçuğundan nasıl vazgeçebilir Amerikalılar? Almanların petrole ihtiyaçları yok muydu sanki? Deterding'e veya Sovyetlerin eline bakıyorlar. Ya Fransızlar? Onlar artık bütün dünyanın eline bakıyor. Böyle bir durumda çarpışmak aptallık olmaz mı yani? Eğer Avrupa deliler tarafından değil de Mejo gibi iş adamları tarafından idare edilse anlaşmazlık diye bir şey kalmazdı. Savaşın daha ilk gününden beri müttefiklerin zaferine ihtimal vermemişti Mejo. Ama Almanların zaferine de inanmıyordu. Üçüncü bir eşkıya kazançlı çıkacak bütün bu hikayeden diyordu kendi kendine. Harekete geçmiş olan harp makinesini durdurmayı denemiş, önce Madrid'e sonra da Almanya'ya gitmişti. sağduyu ortalığa hakim olur gibi bir hava esmişti kış aylarında ama sonra durum tamamıyla tersine dönmüştü. Chamberlain çekilmiş, Bonnet iktidardan uzaklaştırılmıştı. Mayıs ayı işte böylece gelip dayanabilmişti. Ve şimdi henüz iş işten tamamıyla geçmeden mümkün olanı kurtarmak gerekiyordu. Fransa savaşı kaybetmişti. Eskiden olsa bütün Fransızlar dehşete kapılırdı bu sözler karşısında. Fransa demek bütün alem demekti. Oysa şimdi Hitler hiç şüphe yok ki Almanların ruh haletini hesaba katmak zorundadır. Varsel'in öcü alınacaktır. Almanlar ama Hitler zeki bir adamdır. Kapıp koyuvermez kendini. Üstelik de bütün bunlar kafayla değil duygularla ilgili şeyler. Hanımlara mahsus. Drodelerin modası geçti artık çok şükür. Savaştan çok önce kaybetti yerini Fransa. Yufka yürekliler varsın ağlasın. Çok geçmeden yorulup susarlar. Ve memleket yaralarını sarmağa koyulur. General Picard soluğu kesilir gibi konuşmuştu. Ama siz bana teslim olmayı teklif ediyorsunuz. Mejun'un cevabı ise basit ve kesindi. Kelimelerden korkmayalım dedi. Aklı uygun tek çıkar yol benim teklif ettiğim şeydir. İşte o zaman hiç umulmadık bir şey oldu. Napolyon'un büstünün yanında durmakta olan general ağlamaya başladı. Meje küçük bir taşralı kızın ağlayabileceğine ihtimal verirdi ama general bir çocuk değildi ki. Memleketin nereye doğru sürüklendiğini bilmesi gerekirdi generalin. Brutel'in dostuydu. Sonra bizzat kendisi yenileceğiz dememiş miydi defalarca? Öyleyse şimdi teslim kelimesinden niçin korkuyordu? Tekrar ediyorum. Tek çıkar yol budur. Kuzey ordusunun hali harap. Hem Belçikalılar işten el etek çektikten sonra İngilizlerse laf anlatmak imkansız. Ama Almanlar Londra'yı bombalamaya başlayınca onları da görürüz. Ayrı bir barış imzalayarak İngilizlerden önce harekete geçmemiz bizim avantajımızdır. Buna karşılık savaşa devam ettiğimiz takdirde Hitler Paris'i, İtalyanlar da Marsilya'yı işgal edeceklerdir. Lyon'da ise komün kurulacaktır. Şimdi tercih edin. Eski köhneleşmiş sınırları mı yoksa medeniyeti mi korumak daha yerindedir? Bir 15 gün daha kaybedecek olursak komünistlerin harekete geçeceğinden hiç şüpheniz olmasın. Birkaç aydan beri Picard sürekli kuşkular içinde yaşamaktaydı. Günde 10 kere fikir değiştiriyordu. Bazen bizi bir güzel yenecekler ve çok da iyi olacak. Bu iğrenç sistem yıkılıp gidecek diyordu kendi kendine. Bazen de Fransız ordularının şerefini düşünerek hayal kuruyordu. Ya bir zaferi kazanacak olursak? Hiçbir düşmanlık duymuyordu Hitler'e karşı. Hatta saygısı vardı. Alman mültecilerine tiksintiyle bakıyor ve düşman safına geçen kaçaklar diyordu. Alman taarruzu Picard'ı şaşkına çevirmişti. Verdiği emirleri bir saat geçmeden geri alır olmuştu. Soğukkanlı olunması gerektiğini haykırıyordu ama paraşütçü sözünü işitir işitmez müthiş bir korkuya kapılıyordu. Ya bir de genelkurmaya saldıracak olurlarsa? Siyasi kombinezonların ağı içinde pusulayı tamamıyla şaşırmış bulunuyordu. En basit bir karara varmak için bile Brotel'e başvurur olmuştu. Düşmanı hiç değilse bir ay zapt etmeye çalışın demişti Brotel. Reno'yu düşüreceğiz. Sonra da Almanlarla anlaşabiliriz. Ve Picard yurt sevgisiyle dolu günlük emirler yayınlamıştı. Askerler, topraklarımızın her karışını savunacaksınız. Canınız pahasına da olsa bir adım bile geri çekilmeyeceksiniz. Ama günde ortalama 30 kilometre hızla ilerliyordu Almanlar. Dayanamayacağız diye bağırıyordu Picard Brutel'e. Ve Brutel kılını bile kıpırtmadan cevap veriyordu. Dayanabileceğinize hiçbir zaman inanmamıştım. Ama gene de hiç kimse bugüne kadar Picard'a tutup da teslim olmaktan söz etmemişti. Ve Meje artık yatalım vakit geç oldu der gibi rahatlıkla biz de Belçika gibi davranmalıyız diyordu. Bu kadarı fazlaydı işte. Ağlıyordu Picard. Biraz yatışır gibi olunca, elimizde ordu namına hiçbir şey bırakmayacaklar diye kekeledi. Sizin için ağır bir darbe. Bunu anlamıyor değilim. Ama serin kanlılığınızı muhafaza etmeniz lazım. 36'da artık her şeyin bittiğini sanmıştım. Grevciler fabrikalarımı işgal etmişti. Ama ben gene de çalışmaya devam ettim, yılmadım. Bize bir ordu bırakırlar, meraklanmayın. Belki büyük bir ordu değil ama zararı yok. Genç subayları yetiştirirsiniz. Bilgi ve tecrübeleriniz heder olmayacaktır. Şerefli bir savaşçı geçmişiniz var ve Mareşal size saygı beslemektedir. Şimdi söz konusu olan Paris'i kurtarmaktır. Ve bunu yapabilirsiniz. Mukavemet hareketiyle değil. Kabine üyeleri arasında aklı başında olan adamlar da var şüphesiz. Dün mesela De Monzio müzakereye oturmak teklifinde bulundu. Ama Reyno gemi azıya almış durumda. Laf dinlemiyor ki. Sonra Mandel tarafından oynanan rolü de unutmamak gerekir. Fransa'nın şer dehasıdır Mandel. Paris'i savunalım diyor. Bu ise başkentin yerle bir olması ve korkunç bir katliam anlamına gelir. Komünistler kendi deyimleriyle Versailles'in torunlarına merhamet edecekler midir sanıyorsunuz? Büyük bir otoriteye sahip bulunuyorsunuz. Askeri bakımdan Paris'i savunmanın kaba bir ütopyadan başka bir şey olmadığını hükümetçe açıkça beyan etmelisiniz. Bunu yapmakla Fransa'ya büyük bir hizmette bulunmuş olacaksınız. O parlak Temmuz güneşini hatırladı Picard. Zafer anıtının etrafında havaya kalkmış sıkılı yumrukları ve kızıl bayrakları görür gibi olmuştu birdenbire. Peki dedi, vazifemi yapacağım. Düşmanı zapt etmeye çalışacağız. Weygand hattını da yardıkları takdirde Paris'in gerisine çekilmeyi teklif edeceğim. Şehir düşmanı her vakitki mükemmel nizamı içinde teslim edilmelidir. Vazife başında duran polis memurlarıyla, çocuklarımız için, torunlarımız için esirgemek zorundayız Paris'i. 24. Silah fabrikalarının korunması Grandel'in himayesine geçmiş olan Alsaslı Weiss'a tevdi edilmişti. Enerjik bir insan olarak kendini göstermişti Weiss. Sabotajları önlemek üzere fabrikalara sivil ajanlar sokulmasını emniyet müdürüne teklif eden oydu. Ama polis milleti üretim düzenine katiyen akıl erdiremiyor ve saçma sapan talepler, cezalar, tehditlerle işçileri canlarından bezdiriyordu. Polisler Mejon'un fabrikasında özellikle küstahça davranmaktaydı. Son olarak bir işçi kadını tevkif etmişlerdi. Sebep, işine engel olunan kadının birden öfkelenip polislere, "Bir de genç olacaksınız, kendinize güveniyorsanız gidin de cephede dövüşün. Almanlar Buva'da, siz burada maşallah, işi aksattığınızı görmüyor musunuz?" diye bağırmasıydı. Ama tevkif müzakeresinde kadının bir makineyi kırmak istediği yazılıydı. Boğucu bir gündü, bir fırtına kokusu dalgalanıyordu havada. İnsanı kör edici beyaz bir ışık kaplamıştı ortalığı. Güçlükle soluk alıyordu insanlar. Mejö fabrikasında işçiler arasında bir kaynaşma hüküm sürüyordu. Almanlar Paris'e yaklaşmaktaydılar. Askeri erkan uçak yok ediyor, zenginlerse güneye tüymekte. Kim ödeyecek peki bu işin ceremesini? Öğle tatilinde fabrika binalarının arka tarafındaki bir boş arsada toplandı işçiler. Maden köpükleri arasında düğün çiçekleri göze çarpıyordu. Hitler'den, ajanlardan, yaklaşan sondan söz etmekteydiler. Mukavemet harekatı, teşkilatının ruhu genç makine işçisi Claude'du. Henüz Ocak ayından beri fabrikada çalışmaktaydı Claude ama kendisini kısa zamanda sevdirmeyi başarmıştı. Ağır bir tüberküloz hastası olduğundan çüreğe çıkarılmıştı. Bakışlarındaki parıltı bir ruh gerginliğine yorulabilirdi gerçi. İçin için yanan tiplerdendi Claude ama ıslıkçalar gibi kesik kesik nefes alışı hastalığını hemen ele veriyordu. Geceleri durmadan okur. Tolstoy ve Flaubert, Şolov ve Molro. Hayallere dalardı. 5 yıl önce kültür evinin belli başlı müdavimlerinden biriydi. Orada tanışmıştı Lucien'le. Konuşmuşlardı. Lucien o vakitler bitimsiz fırtına lafını ağzından düşürmüyordu. Ve Claude ürkek bir sesle size çok saygım var. Her şeyi biliyorsunuz ama bu yeterli değil. Bence bir şair namuslu bir insan olmalıdır. Öyle değil mi demişti. Ve Lucien dar kafalı ahmak diye düşünmüştü onun için. William Cotier çok severdi Claude'u. Şiirler yazıyor musun diye sorardı. Sonra eklerdi. Bahse girerim yazdığına. Claude susardı hep. Şiir yazdığı doğruydu, evet, ama itiraf etmekten utanç duyuyordu. Acayip şiirlerdi bunlar. Bir işçi grevinin tasviriyle başlıyor, sonra birdenbire nemli bir korunun ortasındaki bir eğrelti otuna veya bir geminin direklerine gelip dayanıyordu. Kendisi de anlamıyordu niçin böyle yazdığını ve ciddi bir iş değil bu yaptığım diye düşünüyordu. İspanya'ya geçmek istemişti 2 yıl önce ama sınırda yakalanmış ve Paris'e dönmüştü. O sıralarda Sen fabrikasında çalışmaktaydı. Bizim propaganda şefimiz de sensin derdi Loro ona. Kararsız göründüğü ve alabildiğine alçak gönüllü olduğu halde karşısındakini ikna etmeyi becerirdi Claude. Konuştuğu vakit katiyen ısrar etmezdi. Muhatabından öğüt bekliyormuş gibi bir tavır takınırdı hep. Düşündüklerini dile getirme tarzında, ani susuşlarında, söylemek istediğini tam anlatan kelimeleri arayıp bulma çabasında, çocuksu ve alabildiğine samimi bir yan vardı. İnsanlara güven veren de belki bu yanıydı. Savaş başladığı vakit tevkif edilmiş ve 4 ay hapiste yatmıştı. Doktor muayenesinden sonra koyu verildiği vakit artık iş bulamayacağını düşünüyordu. Ama şansı yaver gitti. Mejo fabrikasında tornacıya ihtiyaç vardı. Başvurduğu memur belgelerini görünce Claude Duval, komünistlikten mahkum. Duraklamadı değil ama gene de aldı işe. Çil yavrusu gibiydi şu sırada Duvaller ve Claude kısa zamanda bir yeraltı teşkilatı kurmakta gecikmedi. İşçiler onun çevresinde toplanmış ağzına bakıyorlardı. Reynon'un Daleyder'den ne farkı var yani diye başladı Claude. Her ikisi de satmaya hazır bizleri. Öksürük nöbeti gelmişti. İçlerinden biri, gazetelere bakarsan şehri savunacaklarmış dedi. Orduya da artık gerilemesin diye emir vermişler. Paris civarında hendek kazıyorlar. Gözlerimle gördüm. Savunmak isterlerse biz de çalışırız. Hem de sıkı çalışırız. Canımızı dişimize takarak. Öyle değil mi? Mejo için durum başka. Reynon'la da Hitler'le de para kazanır o. Ama benim gözümde bu uçaklar apayrı bir şey. Şehri bombardımanlardan koruyabiliriz. Fransa kurtulabilir. Askerlerle konuştum. Bizim hava kuvvetlerimiz ne oldu diye soruyorlar hep. Almanlar mültecilere ateş ederken bizim elimizde avcı uçağı yok. Askerlere yardım etmeliyiz. Ama önce şu polisleri alsınlar başımızdan. Çünkü tepemizde durdukça çalışma imkan yok, öyle değil mi? Bir heyet yollanmasına karar verildi. İşçiler üretimi artırmaya hazır olduklarını bildiriyor ama polis memurlarının atölyelerden geri alınması konusunda ısrar ediyorlardı. Weiss, Claude'u süzdükten sonra nazik bir gülümseyişle "Size çok teşekkür ederim." dedi. "Paris işçilerinin ne kadar yurtsever olduğunu gayet iyi biliyorum. Ve gene biliyorum ki her yeni uçak zafer saatini biraz daha yaklaştırmaktadır. İsabetli deneyiminizle maskeli polislere gelince bunlar atölyelere sadece ve sadece maskeli komünistleri meydana çıkarmak için yollanmışlardır. Beni tamamıyla anlamış olduğunuzu umarım." Mavi gözlerini Claude'un gözlerinin içine dikmişti Weiss. Claude gözlerini kaçırdı. Meje fabrikası delegelerinden sonra başka delegeler de gelmişti. Bütün belli başlı fabrikalar iş gününü uzatmaya hazır olduklarını bildiriyor ama polisin faaliyetlerine bir son verilmesini talep ediyorlardı. Weiss derhal Mejo'nun yanına gitmişti. 114 işçinin tevkif edileceğini bildirmek istiyordu kendisine. Majö isim listesine kayıtsızca bir göz attıktan sonra çoğu kalifiye işçi dedi. Ayrıca da bunun artık hiçbir önemi yok. Şehri boşaltmak konusunda ne düşünüyorsunuz? İşçilerden kurtulmak ilk şart. Gerileyiş sırasında ne kadar az işçi olursa o kadar iyidir. Şüphesiz, yalnız ben işin kendi fabrikamı ilgilendiren konusunda aletlerin ve makinaların boşaltılmamasını tercih ederdim. Çünkü öteki türlüsü hem çok karmaşık hem de boşuna olur. Weiss gülümsemişti. Paniğe kapılmamış olduğunuzu görmek beni son derece bahtiyar etti Bay Majö, dedi. İnanın ki daima yarı çılgına dönmüş adamlar buluyorum karşımda. Aletlere dokunmayacağız, içiniz rahat olsun. Claude'a durumu haber verdikleri zaman bütün çıkış yolları tutulmuş durumdaydı. Arkadaşları yüksek avlu duvarını aşmasına yardım ettiler. Düdük sesleri işitti arkasında ama bir eskici barakasına ulaşmayı başardı. Paçavra yığınlarının üzerinde oturmuş olan bir ihtiyar kadın onun aniden içeri daldığını görünce paraşütçüler diye haykırdı. Claude ise alçak sesle sus bakalım dedi. Fransızım ben, bir işçiyim. Kadın bunun üzerine sakladı onu. Fırtına bir türlü patlamak bilmiyordu. Paçavra ve toz dolu barakada boğulacak gibiydi Claude. Ve yoldaşlara haber vermek lazımdı. Bir göz attı dışarıya, kimsecikler görünmüyordu. Pere Eugène kahvesine kolayca ulaştı, yoldaşlar orada toplanmaktaydı. Kahve iki salondan meydana geliyordu. Tezgahın da bulunduğu birinci kısım müşteriler içindi. Bira içilir ve kahvenin patronu Baba Eugène'le muhabbet edilirdi burada. Hep gömleğinin kolları sıvalı gezen, şişman, kalın siyah bıyıklı ve neşeli, uysal bir adamdı bu. Hayata taparcasına sevdiği iki varlık vardı. Yüz yuvarlak ve kıllı bir kadın olan karısıyla Maurice Torres. Fırsat düştükçe büyük bir gururla ilan ederdi. 1937'de spor sarayındaki mitingden sonra yanına sokuldum Maurice'in ve benimle toka etti. Baba Eugène iç kısımda partililer toplandığı zaman hiç kimseyi bırakmaz, girmek isteyenleri bilardolar dolu deyip geçiştirirdi. Ve çeşitli hücrelerin temsilcileri yeşil masanın etrafında ıskatalarla kura çektikten sonra partinin direktiflerini tartışırlardı.